Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, bir hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfarslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte her pazar 19'da gündeme ve gönlümüze düşenleri burada yorumlamaya çalışıyoruz. Aslında her pazar 19 diyoruz ya Mehmet abi.
Evet.
Tekrarı da var değil mi programın? Aslında
evet,
dememek lazım yani.
Çarşambaları da 22.30'da tekrarımız varmış.
Yani onu dolayısıyla aslında doğrudan hayrola diye girmek lazım.
Hayrola diye girelim o
biz
zaman.
Biz radyocuk tekniğini çok bilmediğimiz için.
Bilmiyoruz ama evet. Öğreniyoruz, çabuk öğreniyoruz.
Evet, evet. Bugün aramızda bir misafirimiz var Mehmet abi.
Evet.
Muhterem Fatih Kıvanç Bey. Kendisi Boğaziçi Vakfımızın yönetim kurulunda. Aynı zamanda bir iş adamı. Benim üniversiteden arkadaşım.
Evet.
Sizin?
Bizim Fatih.
Kardeşimiz.
Kardeşimiz, yol arkadaşımız.
Maşallah.
Fakat sizin bu takdiminiz zayıf oldu.
Öyle
yani
mi?
Şöyle buyurun. Bir takdim beklerdik biz.
Evet, yani, ama insana nefislerine evet. Fırsat vermeyelim bu arada.
Teşekkür ederim Mehmet Bey.
Yani o bir iş adamı, o bir CEO, o bir holding sahibi, o bir vakıf adamı,
evet,
o bir gönül adamı diye takdim etmek lazım.
En güzel o bir kardeş,
kardeş,
o bir güzel insan diyelim. Fatih'cim hoş geldiniz.
Hoş bulduk Lütfü Bey kardeşim.
İyisiniz.
Mehmet Bey abicim. Elhamdülillah. Dua ederiz.
Bugün böyle bir zengin bir program oldu abi nasibimiz.
Evet.
Hamdolsun. Tabii bu Fatih Bey kardeşimiz program konuğumuz olunca ister istemez biz konuyu böyle bir vakıf insandan, gönül insanından, bir takım aynı nakdi yardımlardan, insani yardımdan ya da bunun belki gençlere yansıyan boyutlarından.
Evet.
Değil mi? Nasıl gençler bu konuda ön almalılar? Şimdi biz de hep genç diyoruz ama neredeyse yaşımız 50'yi vurdu hep beraber.
Evet. 50'ye doğru gidiyoruz.
50'ye doğru gidiyoruz. Ama içimizdeki o taze iman heyecanı hep baki kaldıkça
evet.
Allah'ın izniyle gençliğimizde bitmeyecektir diye düşünüyoruz.
Şöyle yani Fatih kardeşimizi buraya davet etmemizin bir de sebebi çok çevremizde hakikaten hayır sahibi insanlar var, iş sahibi insanlar var. Fakat bir ideal sahibi olması aynı zamanda da yani geçmişte mesela biz diyoruz insan yetiştirmenin derdinde olması ve bu dertle birlikte yani bu işin gidip Amerika'da da master'ını yapmış olması herkes de bilmez mesela bunu yani NGO'larla ilgili bir master yapmıştır yani o sivil toplum örgütleri nasıl adapte edilebilir Türkiye'ye aslında bunların denemelerini de yapmaktadır biz biraz da oralardan da bir şeyler almak istiyoruz Fatih Bey'in o engin tecrübelerinden dolayı. Onun için burada beraberiz. Yoksa her şeyde beraberiz zaten de. Burada da işte izleyicilerimize hem takdim olsun hem bir vizyon olsun diye davet etmiş bulunuyoruz.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum Lütfü Bey abicim, Mehmet Bey abicim. Sizlerin bu güzel taltifleriyle inşallah biz hiç sahip olmadığımız vasıfları bizlere gösteriyorsunuz varmış gibi. Tekrar teşekkür ederiz ama bizim Allah razı olsun biz 92-93 yılından beri elhamdülillah beraberiz. Belki Lütfi abiyle 91 yılından beraberiz. Hamdolsun Mehmet abiyle de zannediyorum. Bir veya iki sene sonra.
Olsun ben o açığı kapatmışım.
Allah'ın izniyle hiç tereddütümüz yok. Biz sadece beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birlikte bir şeyler yapabilmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ve de biz bu yola girerken hep büyüklerimizi örnek alarak girdik ve de sadece diyebilirim ki onların yolunu izleyerek işler yapmaya çalışıyoruz. Boğaziçi Vakfı eğer özelinde bahsetmemiz gerekirse 2000'li yılların ortalarında yaklaşık 90 tane mütevelli heyeti üyesinin bir araya gelerek kurduğu bir vakıftır. Ve özünde de hazirunlarında da baktığın zaman büyük miktarda Hüdayi Vakfı'nın çevresinden insanlar teşekküldür Boğaziçi Vakfı bünyesinde ve amaçları da hizmetleri de aynı doğrultudadır. Burada belki biz biraz daha farklı bir metodla biraz daha insanların karşısına çıkmaktayız. Belki hizmet alan ve hizmet veren olarak biraz daha yakın teması yapmaya çalışıyoruz.
Nedir
evet ben şöyle söyleyeyim.
İkimiz birden soracak.
Şöyle Mehmet abi şimdi Fatih kardeşimiz hep böyle gönül frekansına
evet.
Konuştuğu için biz de kendimize göre sesimizi yükselterek böyle efendim yerine göre indirerek kaldırarak.
Hocalık şeyi alışmışız. Evet.
Evet. Şimdi o metot nasıl bir şey Fatih'ciğim onu bir açabilir miyiz?
Yani bizim evvela yönetim kurulundan bahsetmem gerekirse, bizim yönetim kurulu 7 tane üyemiz var. 7 tane üyemizin de neredeyse hepsi iş adamı veya akademisyen abilerden oluşmaktadır. Ve de bizde mümkün olduğunca da profesyonel kadro neredeyse minimum diyebiliriz. Bizim toplamda...
Yani gönüllülük esasına göre çalışıyorsunuz.
Evet, gönüllülük esasına göre çalışıyoruz ve de biz biraz daha sosyal müteşebbis diye adlandırıyorlar. Sosyal girişimci. Biz daha çok o tür vakıf demeyeyim ama derneklere veyahut da girişim bir taraftan bir hizmet üretmek arzusunda olan fakat bir yerlerde de bununla ilgili bir maddi sıkıntı çabası arayış içerisine girmiş hizmeti beraber üretmek isteyen paydaşlarla beraber yol alıyoruz diyebiliriz.
Ne yapıyorsunuz abi daha çok?
Bu manada bizim üçe ayırabiliriz belki buradaki hizmetlerimizi. Birincisi bizim burs hizmetlerimiz var. Burada mümkün olduğunca üniversiteli talebelerin 3M formülümüz var. Biz adaylarımızda başarılı olmalarını istiyoruz, muvaffakiyet. Maneviyatlarının ve ahlaklarının güzel olması üzerinde duruyoruz. Ve üçüncü M'miz de ihtiyaç sahibi olması, muhtaciyet üzerinde ilerlemekteyiz. Üniversite öğrencilerine biz burada burs veriyoruz. Ve de buradaki amacımız herhangi bir şekilde bizden alacağı bursla okumayabilecek seviyedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere özellikle burs veriyoruz.
Yüksek lisans düzeyinde de veriyorsunuz benim bildiğim.
Evet, yaklaşık bir 40 ila 50 sayısına ulaşan yüksek lisans öğrencilerine de burs vermekteyiz.
Evet.
Burada da gene bizim çalışmış olduğumuz beraber vakıflarımız, derneklerimiz mevcuttur. Onların referanslarıyla da gene burslar vermekteyiz. Bu birinci hizmetimizdi. İkinci hizmetimiz ise daha çok ihtiyaç sahipleri diye adlandırdığımız bizim gıda bankacılığı üzerinden ailelere, özellikle de dul ve yetim ailelere hizmet veren 3 tane birimimiz var. Bir tanesi İstanbul'da, bir tanesi Çorum'da, bir tanesi gene Çorum'un bir ilçesi olan Alaca'da. Burada da yaklaşık 1000 aileye neredeyse bir aylık yetebilecek tüm gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Buradaki mantığımız da onları hiçbir şekilde üzmeden, rencide etmeden sanki bir süpermarkette alışveriş yapıyormuş heyecanıyla, rahatlığıyla bizim gıda bankacılığı marketlerimize geliyorlar. İstedikleri ürünleri kendileri daha önceden verilmiş, belirtilmiş limitler dahilinde alışverişlerini yapıp hiçbir para ödemeden evlerine gidiyorlar.
Gıda Bankası'na peki tedarikçi olarak hayırseverlerin aldığı şeyler mi yoksa siz bunları parayla mı temin ediyorsunuz?
İki türde de oluyor Lütfü Bey kardeşim. Kimisini hayır sahipleri bize yönlendiriyorlar. Özellikle büyük şirketler kendileri Allah razı olsun devletimizden, hükümetimizden zannediyorum 2004 yılında çıkmış bir kanun çerçevesinde gıda bankacılığı çok güzel bir resmi hüviyet kazanmıştır. Ve de şirketler hiçbir şekilde sıkıntıya girmeden hem gelir vergisinden hem de KDV katma değer vergisinden muaf olmak üzere bu gıda bankacılığında bağışta bulunabiliyorlar.
Hem aynı yardımlar hem nakdi yardımlar,
evet,
değil mi?
Söylediğiniz gibi hem aynı yardım yapılabiliyor hem de nakdi yardım yapılabiliyor.
Üç.
Üçüncüsü de beraber çalıştığımız bizim dernekler ve vakıflarda onlara sponsor olduğumuz aktivitelerimiz, projelerimiz mevcut.
Evet. Çok güzel. Şimdi şöyle Fatih Bey'le biz de bu birçok faaliyetin içinde olmamız hasebiyle mesela gıda bankacılığıyla ilgili ben bir tez yazdırmıştım bir tez öğrencimize. Züleyha Sayın. Sonra onu kitap haline getirdik. O kitap Avrupa'dan istek gördü biliyor musun Lütfü Hocam? Yani burada Ankara'dan Hacettepe'den bir hoca bizim tezi istedi. Ben dedim ki o kitap oldu. Kitabı göndereyim. Kitabı ulaştırdık ondan sonra. Avrupa'da bu işte çalışıyorlar. Aslında bu gıda bankacılığı daha eskiye dayanıyor orada.
Evet.
Aslında o gıda bankacılığının biz örnekliğini de Boğaziçi Vakfı'nın Gıda Bankası'na örnek olarak vermiştik. Orada anlatmıştık.
Evet.
Böyle bir şey vesile oldu. İkincisi aslında burs sadece burs değil burada yapılan. Bir talent management dediğimiz hadise yapılıyor bizim. Yani yetenek keşfediliyor. Bu yetenek üstüne oyun kuruluyor ve bu yeteneğin daha ileriye nasıl taşınacağına dair fikir imal ediliyor. Ona da akademi diyor. Diyoruz aslında hep beraber.
Mehmet böyle bir şey de var. Gene Lütfi abilerle beraber kurduğumuz bir şirketimiz de var aslında.
Ha, evet.
Bir Double de, Wings evet. adı altında.
Ticari işlerimizi karıştırmayalım hocam şimdi.
Ya yani, ticari de değil ki yani orada yok. Da şöyle onun için yani biz şimdi farklı vakıf, niyetlerle
hadi
kurduk.
Ben şöyle şunu diyeyim. Yani vakfı hayırdır, hizmettir. Bununla ilgili bir böyle ama, duyurulara bak duyuru diyorum tırnak içerisinde tamam tahmin edelim. Şimdi bir de şirket kattınız kardeşim ne demek böyle ya?
Ama bu şirket yani, muradımız
şöyle. Erkam Radyo tam hayır, bir böyle hayır, ticari platforma dönüştürdünüz. Öyle olmaz değil. Olmaz ama böyle. Şirketimizin, Mehmet abicim olmaz.
Şirketimizin mottosunu söyleyin o zaman.
Mottosunu söylersek şey olmaz. Ne burada, olmaz? O da ticari bir reklama girer.
Hayır bak.
Bu saatten sonra Erkam Radyo'muz Murat Karaman Bey bize şey bak, yansıtabilir.
Eskiden şöyle bir.
Fatura gelebilir.
Ben tamam.
Ben ödemem.
Tamam. Lütfü hocam yine ben ödemem diyerek işten kurtulacağını zannediyor. Eskiden şöyle bir tabir vardı. Doğan görünümlü Şahin. Yani Şahin'i alırsın işte o Doğan aparatlarını falan takarsın o Doğan görünümlü Şahin. Bizimki de şirket ama aslı yani şirket görünümlü bir vakıf o.
Evet.
Evet.
Evet.
Mottomuz da her işimizde bir hayır. Her hayrımızda bir iş vardır. Evet. Neden kuruldu o şirket? O şirket şunun için kuruldu. İnsan ihtiyacını kahd-ı ricalin bir yerinden karşılayabilmek için kuruldu yani. Yani
evet.
Kar amacı da gütmüyor.
Evet. Şimdi o doğrusu o şirketin ilk çıkma gayesiyle ilgili fikri imal ederken bir şeyle karşılaşmıştık. Çok böyle bizi gerçekten hala beni etkiler ve ben bunu zaman zaman birçok yerde paylaşırım. Türkiye'de özellikle orta ve üst düzey yönetici aramalarında ya da temininde, tedarikinde
evet.
daha çok uluslararası şirketler etkinler. Evet. Hatta bu pastanın %90'ına sahipler.
Evet.
Uluslararası şirketlerin de %90'ına yakını aslında belli bir devletin ya da işte diyelim belli bir kavmin inhisarı altında.
Yani aslında bir cam tavanı tarif ediyorsunuz.
Evet, müthiş bir aslında stratejik bir orada şey var yani bir temellük var. Onu almış birileri ellerini kimseye paylaştırmıyorlar, kimseyle koklatmıyorlar. Ve o noktada da ilginçtir. Belli bir noktaya gelmiş o cam tavan dediğimiz işte ben yükselebilirim sonuna kadar. Halbuki bir yerden sonra kafasını vuruyor.
Yükselemiyor.
Yükselemiyor. Oraya kadar belki kişi kendi gayretiyle çıktığını düşünüyor ama ondan sonrası için muhakkak bir himaye şart.
Evet.
Birilerini tanıması, birilerinin abisi, kardeşi, arkadaşı, çalışma takım arkadaşı olması gerekiyor. İşte buralarda biz aslında bir fonksiyon icra edelim diye böyle bir şirketi hayata geçirmeye çalıştık. Ama dediğiniz gibi hala bir böyle hayır şirketi gibi.
Evet. Yalnız biz de yani şöyle tabii o cam tavan sendromunu güzel anlattınız. Yani yol varmış gibi görünüyor fakat bir yerde kafanızı vuruveriyorsunuz. Fakat bizim burada bir avantajımız var. Biz o cam tavanın olduğunu bilerek ve kafamızı nereye vurursak acaba bir çatlak oluştururuz niyetiyle bunu yapıyoruz.
Evet.
Yani biz ansızın bir cam tavanına rastlamadık. Cam tavanın varlığını biliyoruz. Bu şirket vasıtasıyla o cam tavan ne kadar çatlatabiliriz derdimiz o. Ve onun için de yani işte Fatih Bey de hakikaten ona hunterlık diyorlar değil mi?
Evet, evet.
Üst düzey adamları
avlamak, kafa avcılığı.
Avlamak, avcılık.
Kafa avcılığı.
Biz orada başka bir kavram kullanıyoruz. Hayır biz hunter değiliz. Biz farmerlık yapacağız. Yani ekeceğiz, dikeceğiz, yetiştireceğiz diye bunda bence bir yere ulaştığımızı düşünüyorum evet, Lütfü
Hocam. Ben de
hocam.
Tam burada girmek istiyordum. Mehmet abi müsaade ederse. Biz bu sene belki hiç yoksa 4 ila 5 tane kardeşimizi işe yerleştirdik. Kimlerdi bu kardeşlerimiz? Hepsi bizim daha önceden Boğaziçi Vakfı'ndan burs alıp bizim Boğaziçi Akademi'ye dahil olup ve bizim birebir görüştüğümüz, ilgilendiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi biz hamdolsun fırsat bulduk ve bunları işlere yerleştirdik. Elhamdülillah onların da iyi bir iş yerinde, iş yerlerinde iyi bir çalışana sahip olduğunu bilmek bizi son derece memnun ediyor.
Yerleştirdik bitti mi Fatih abi?
Bitmedi. Ha. Bir taraftan da onlara işte bu çok moda olan bir deyim var. Coaching dedikleri. Bir nevi koşluk. Onlara da koşluk evet. veya mentörlük yapmaya da devam ediyoruz.
Evet. Dolayısıyla bu aslında hepsi geliyor hadise. Yani farmerlığı da bazıları aslında eleştirel yaklaşabilir Mehmet abi. Yani hıyar mı yetiştiriyorsunuz kardeşim? Sonuçta insan bir muhitte yetişir. Burada asıl olan muhit oluşturmak. Yani muhit oluşturmak. Muhiti yani bir şekilde, yani ben seninle ta öte tarafta el ele cennete girecek bir asla dostluk sana öneriyorum kardeşim. Evet. Demek değil mi abi bu?
Doğru. Daha da ötesi. Daha da ötesi.
Daha ötesi de var abi.
Ben zaten orada başlıyor öte. O ötenin ötesi yok zaten. Ona sonsuzluk, ebediyet diyoruz.
Evet, evet.
Oraya taşımak bizim amacımız. Tamam. Yani pazara kadar değil, mezara kadar da değil.
Nazara kadar.
Evet. Bir daha evvel konuşmuştuk, evet, değil mi? Evet.
Pazara kadar değil, mezara kadar değil. Bizi inşallah böyle, tamam, hayran bırakacak o nazara kadar inşallah. Biz inşallah,
evet,
beraber yürüyeceğiz.
O nazar da
Rıdvan. Yani Cenab-ı Hakk'ın nazarı.
Evet. Yüz tabii, yüze tabii, gelmektir
tabii,
değil
tabii,
mi?
Tabii tabii.
Rüyette. Evet.
Rüyettir. Ve hani İnşallah. Bazıları var ya o hadislerde İnşallah. Geçer. Kimisi bir kere görecek. Kimisi belki senede bir kere görecek. Kimisi haftada bir kere görecek. Allah. Kimisi sürekli belki temaşa, evet, edecek.
Aslında şöyle diyelim. Yine bir motto kullanalım. Biz burada bu işleri yaparken amacımız eline kârı, gönlüne yârı verebilmek.
İnşallah.
El kârda, gönül yârda.
Eyvallah.
Çok güzel. Fatih'cim bu iş hayatıyla beraber bu tür bir gönüllülük faaliyeti, hani sizin de kendi hayatınız açısından özel bir soru olarak belki algılanabilir ama
buyurun,
bunu bir örneklik açısından ifade edelim diye özellikle soruyorum. Nasıl gidiyor? Yani şimdi hani Mehmet abi demin de ifade etti, her işimizde bir hayır var, her hayrımızda bir iş var. Sonuçta şimdi iş dünyasının kendine ait acı katı böyle tartışmasız kuralları var. Yani insanları çalıştırmak için belki bir sertlik söz konusu olabiliyor. Yerine göre merhametiniz farklı algılanabiliyor, istismar edilebiliyor. Diğer tarafta da tam böyle gönül işi yapıyorsunuz. Merhametin üst zirvede olması gereken bir iş. Nasıl telif ediyorsunuz ikisini?
Aslında dengede bulmak çok zor. Belki dengedeyiz diye bir kelime kullansak çok zor olacak. Yani yeri geliyor, vakıf tarafımız ağır basıyor. Yeri geliyor, şirketteki yönetici kimliğimiz ağır basıyor. Ama ikisinin bir de bir insanda bulunuyor olması bana sorsanız güzel bir şey. Çünkü bizim vakıf tarafı hiç yoksa bizi günlük sıkıntılarımızdan, günlük telaşlarımızdan bizi kurtaran bir liman gibi, bizi kurtaran bir ada gibi. Biz oraya kendi vakfımıza sığınıyoruz. Yeri geliyor, haftalık toplantılarımızı vakıfla yaptığımız vakit, orada geçirdiğimiz bir saatimiz, iki saatimiz bizim şirkette geçireceğimiz 5 saat, 10 saatten çok daha kıymetli oluyor. Evet. Ve bizim için de gerçekten bir soluklanma oluyor.
Mesela kariyerini yeni başlayan bir gence ya da üniversiteyi yeni bitirmiş. Geldi önünüze, dedi ki ya Fatih Bey, ben sizden bir tavsiye almak istiyorum. Şu şirkette başlayacağım ama bir taraftan da işte böyle bir gönül işi de yapmak istiyorum. Yani bizim yine şirketle ilgili bir mottomuz mu Mehmet abi? Biz çift kanatlı insan yetiştirelim diyorduk değil mi? Hem maddiyatı olan, yani hem işin gerektirdiği niteliklere sahip. Diğer taraftan da güzel ahlak, maneviyat gibi ya da merhamet, vicdan, evet, gibi duygularını
İçine
dumura alacak, uğratmayan bir
Double
insan.
Wings.
Evet, çift kanatlı yani. Evet. Bu nasıl bir tavsiyede bulunurdun Fatih'cim ona?
Zaman zaman Lütfü Bey abimiz sizin söylediğiniz gibi bize kim arkadaşlarımız hakikaten vakıfta çalışmak üzere geliyorlar. Biz de onlara hiçbir şekilde yok siz vakıfta çalışmayın, şirkette çalışın gibi bir telkinde bulunmuyoruz. Onları da kendi vakfımızda olanak açmaya çalışıyoruz. Bazen imkanımız oluyor, onlara imkan verebiliyoruz. Kendi bünyemizdeki vakıfta yaptığımız işlere ortak ediyoruz. Onlarla ilgili beraber oluyoruz o hizmetlerimizde. Ama direkt vakıf değil de iş ortamında çalışmak isteyen arkadaşlarımız olursa da onlara iş ortamında imkan sağlıyoruz. Ama her ikisini birden isteyen çok olmadı dese gelidir yani.
Evet, evet. Yani kariyer isteyen gönül tarafına bakmıyor. Gönül tarafına bakan da kariyeri önemsemiyor fazla.
Yani geneli böyle kararlarını evvelden vermiş olarak geliyorlar. Evet, biz de evet, onların kararlarına saygı duyuyoruz. O kararlar doğrultusunda da onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Evet. Ya Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Karun'a bile ya da Firavun'a bile işte velâ tense nasibeke minet dünya diyor. Yani dünyadan da nasibini unutma diyor.
Evet.
Bir taraftan ahiret yurduna asıl, tamam, ama dünyadan
ikisini
nasibini
birden istemek
aslında
en doğrusu.
İkisini istemek
en doğrusu. İkisini
yani kariyer de yaparım hayırda.
Kariyer de yaparım hayırda. Evet. Bu konuda sizin de çok öğrencileriniz var. Sürekli mezun ediyorsunuz. Onlara şimdi bir tanesi var gerçekten bu işlere çok yatkın. Fatih abinin tandansında böyle evet. bir gönül eri olabilecek bir kardeşimiz. Yani gidip onu iş aleminin o zor şartlarında harcamak ya da harcatmak ister miydiniz? Mesela nasıl bir tavsiyede bulunurdunuz ona?
Ben şöyle görüyorum yani Fatih abinin de biraz işaret ettiği gibi. Bu çift kanat diyoruz madem. Yani çift kanat diyoruz. Ya tek bir kanatla uçamıyorsunuz zaten. Yani şöyle bir sendrom da oluşuyor öteki tarafta. Bunu daha evvel de konuşmuştuk. Tamam ama o işlere odaklanmış. Hakikaten parlak bir öğrenci. Tamamen hayır işlerine girdiğinde de bir 10 sene sonra ya ben buraya nereden girdim? Ya hay Allah yani bize hani himmet mi dediler? Buğday mı dediler? Himmeti tercih ettik ama hem himmetten hem buğdaydan olduk diyor ya.
Evet.
Böyle bir sendrom oluşuyor. Aslında evet. bunun oluşmaması lazım. Aslında bizim örneklerimizde işte el kârda gönül yârdadan o 1000 senelik büyük sözden maksat da budur zaten.
Evet.
Hem onu yapacağız hem onu yapacağız yani. Onu yapmamız onu destekleyecek. Ötekini yapmamız ötekini destekleyeceğiz. Fakat hani şöyle bir şey vardır yine Türk filmlerinde. Ya işte ruhuma sahip olamazsın diyor ya hani. Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla. Biz yani ruhunu o piyasa verileriyle değişmemiş adam üretmeliyiz. Ama orada da iş yapmalı bence. Yani evet. biz buna çalışıyoruz. Bu imkansız bir şey mi? Ya imkansız bir şey değil. Demin söylediniz. O Marx'ın dediği şey emek sermaye çatışır mı diye sordunuz çok siz şey. Fatih'e. Fatih de dedi ki yani emek sermaye biz onu açtık dedi yani. Bak öte tarafta da vakıfçılık yapıyorum dedi. Yani bunu bir sermayedar söylüyor. Şimdi bak buradan baktığımızda biz Marx'ın o felsefesini aşmışız. Ne olacak yani öteki türlü? Bir çocuk piyasaya girecek ve kaybolmayacak. O çocuğu yetiştirmek durumundayız. Yetiştiririz inşallah diye düşünüyorum.
Evet. Ya Türkiye'nin bir yoksulluk haritası belki hani Boğaziçi Vakfı'nın belki o dağ çerçevesinde onu konuşmak daha erkendir ama İstanbul için böyle bir şey çıkarttığımız zaman manzarayı nasıl görüyorsun Fatih'ciğim?
Mehmet abi bahsettiği gibi işte üniversitede master projemiz olarak biz yeni açılacak bir hizmet birimi nereye açılmalı diye
çok
bir
güzel.
Konu başlığı üzerinde bir ödev yapmıştık ve elhamdülillah ödevimiz de bayağı bir şey olmuştu, ses getirmişti. Oradaki muradımız şuydu o zaman ve daha sonradan da bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz ihtiyaç sahibinin olduğu yere hizmet birimimizi açmaya çalışıyoruz. Ve burada da en çok nereler derseniz İstanbul'un daha çok çevreleri diyebilirim size. 2008 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam bizim ilk gıda bankacılığını açtığımız zaman Samandıra ve Sancaktepe civarındaydık. Hala aynı yerdeyiz ve 2009 yılı o Türkiye'nin girmiş olduğu en büyük belki ekonomik krizlerden bir tanesiydi. Belki 94 krizin 2001 krizinden hemen sonra biz zannediyorum 3 sene 4 sene neredeyse kafamızı kaldıramıyorduk. Neredeyse her girdiğimiz eve ihtiyaçlı olarak tespit ediyorduk. Çünkü biz şunu da yapıyoruz. Aileler bize başvuruyorlar. Bizim başvuru formlarımız var. Başvuru formunu aldıktan sonra biz onlara hemen yardıma başlamıyoruz. Biz o formları bir sıraya diziyoruz.
Tahkikat yapıyorsunuz.
Hepsini bizzat yönetim kurulu üyeleri olarak gidiyoruz. Yerini tespit ediyoruz. En az 3-4 kişinin onayıyla birlikte kalbimiz mütmain olduktan sonra yardımı başlatıyoruz. 2009, 2010 belki 2011 yıllarında neredeyse her girdiğimiz eve biz yardım veriyorduk. Arkasından artık biz 2012 belki 13 yıllarında bu işte ciddi manada sıkılmaya başladık. Sebebi de şu, Türkiye'nin ciddi manada ekonomik seviyesi yukarılara doğru çıkıyor. Yani bunu belki biz kendi evimizde, kendi yurdumuzda belki onu çok yaşamıyoruz ama özellikle biraz daha böyle İstanbul'un ücra yerleri diyeceğim, oraları gezdiğiniz vakit artık yani evlerde televizyon olmayan, ciddi akıllı telefonu olmayan ev yok diyebilirim. Ve Türk ailelerinde hakikaten biz zorlanmaya başlamıştık. Ne zaman Suriyeli aileler Türkiye'ye akın akın gelmeye başladılar.
O zaman yeni bir pazar açıldı.
Evet, bizim açımızdan hakikaten evet. çok daha mümbit, İlginç. Çok daha verimli bir alan ortaya çıktı. Tamam. Elhamdülillah.
Onu sonra konuşalım Fatih'ciğim. Bir ara verelim şimdi. Hayrola da ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Bugünkü misafirimiz, aziz kardeşimiz Fatih Kıvanç da inşallah aradan sonra tekrar beraber olacağız efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur ve Fatih Kıvanç kardeşimizle beraber. Fatih Kıvanç Boğaziçi Vakfımızın hem mütevellisinde hem kendisi bir iş adamı. Mehmet abi demin olmaya iyi tanıtamadın dedi. Evet. O bir işte gönül eri, o bir efendim kariyer avcısı, o bir gibi böyle.
Yalnız şimdi ben buradan Fatih Bey anlattı ya. 3M kendi formüllerini anlattı. Fakat dedi ki ya biz bir taraftan dedi ki ya biz bir şirketimiz var, burada iş buluyoruz. Ya vakfımız var, aş veriyoruz. Ben aklıma bir şey geldi. O da 3Ş formülü.
3Ş formülü.
İş, aş, eş.
Eşe yani daha gelmedi Mehmet abi.
Şey. Evet. 3Ş gelmedi.
Çünkü insanın üç önemli gelmedi. İhtiyacı bu.
Niye bunu şey karşılarsanız. Niye Mehmet abi? Şey yani normalde hep M başlangıç harfi alınır.
Ya siz... o da bizim bir farkımız olsun işte.
Biz sondan bakarız diyorsunuz. Evet. Suriyeliler demiştiniz Fatih'ciğim. Yani dediniz ki 2012'den sonra bir refah artışı oldu. İstanbul'un ücra kesimleri, kenar mahalleleri, varoş semtlerinde bile işte akıllı telefon olmayan ya da televizyon olmayan evler çıkmamaya başlayınca yani, biz ne yapacağız derken bir anda yepyeni bir pazar açıldı. Bu da Suriyeliler. Evet, orada kalmıştık. Buyurun devam edelim.
Bu Suriye'deki iç karışıklıktan sonra Türkiye'ye akın akın gelen Suriyelilerle ilgili olarak büyüklerimizin de hep yönlendirmesi neticesinde biz Suriyeli aileleri önceliğimize aldık. Elhamdülillah iyi ki de almışız. Çünkü bizim kriterlerimiz biraz daha katı diyebilirim. Yani bizde 1000 liranın üzerinde geliri olan bir aile bize göre zengin. Yani artık bizim ona yardım etmemizi gerektirecek bir durumu yok. Niye diyeceksiniz? Belki ailelerimizin %50'si hiçbir gelire sahip değil. Ve %40'ı belki 45'i de dul ve yetim aileler. Ve böyle olunca da biz rotamızı biraz Türk ailelerinden Suriyeli ailelere doğru çevirme ihtiyacı duyduk.
Oraya gelmeden bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu 2008'den itibaren aldığımız ailelerin içerisinde bu 2012'ye gelinceye kadar ya artık tamam bunlara yardım yapamayız
tabii,
dediğimiz
tabii.
iyileşen aileler
tabii,
oldu
tabii,
mu?
Tabii tabii tabii. Biz şunu da yapmaya çalışıyoruz. Mehmet abim de söylediği gibi biz bir taraftan da yeri geliyor beylerle iş bulmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor çocuklarına eğitim katkıda
bak,
bulunuyoruz.
Bu önemli bir şey Mehmet abi. Yani ama balık işte tamam balık yani. Değil balık tutmaya öğretmek.
Fatih
yani
biz bir nevi mesela.
O 300 tane ailenin bir şekilde ilk danışacağı, ilk ihtiyacında olduğunda arayacağı kişi olmaya çalışıyoruz.
Her türlü ihtiyaçlarına değil mi? Doktor evet. ihtiyaçlarına kesinlikle. Yerine geldi evet. okul çocuğu okul bulmak.
Yani, okul var bir tane okuldan
çocukların eğitim ihtiyacını.
Evet Mehmet abi dediği gibi bahsedelim. Belki bizim Suriyeli ailelerle birlikte okul işi de gelişti Mehmet abi. İki tane Suriye okulumuz oldu. Bir tanesi Ümraniye'de, bir tanesi de Sultanbeyli'de. Zannediyorum bir tanesi Sultanbeyli'deki 900 ila 1000 öğrenciye yaklaştı. Ümraniye'deki de 100'ün üzerinde öğrencimiz var.
İlkokul mu bunlar?
Evet, ilkokul hatta böyle ortaokula kadar çıktığını, evet yani 7-8'lere kadar çıktı.
Peki çerçevesinde mi?
Evet evet, bu veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ilk başta tamamen gönüllülük esaslı gidiyordu. Ama elhamdülillah devlet hemen bunu yakaladı ve arkasından devlet imkanlarını buna seferber etti. Evvelden maaşlarını biz kendimiz karşılıyorduk vakıfça. Daha sonradan servislerini belediyeler karşılıyordu sağ olsunlar. Hem Ümraniye'deki belediye hem de Sultanbeyli Belediyesi, özellikle Sultanbeyli Belediyesi'nin biz çok katkısını gördük. Ve de belki en başarılı Suriyelilerle ilgili politika ve çözümler üreten belediyelerden bir tanesi. Kendileri aşağı yukarı 1000 tane öğrenciye ulaşıyorlar ve devlet Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla öğretmenleri atıyor. Suriyeli öğretmenlerden kimisi, kimisi Türk öğretmenlerinden ve de bunların maaşlarını devlet kanalıyla ödeniyor.
Çok güzel. Müfredat nasıl?
Müfredat da hem Arapçayı içine alıyor hem de Türkçe içine alan bir
yani
eğitim, karma bir eğitim modeli.
Bu arada
modeli.
O Suriyeli hocalardan da faydalı
tabii,
oluyor.
Tabii. Evet, evet. Suriyeli hocalardan. Çünkü onlardan da ciddi manada öğretmen var.
Yani siz şey dediniz ya, balık tutmayı nasıl öğretiyorsunuz? Aslında Fatih Bey'in yaptığı okul ayrı, bir de şöyle yapıyor. Adam mesela kahve işi yapıyor kendi memleketinde. Gelmiş her şeyini bırakıp. Ona bir kahve dükkanı açıyor. Diyor ki sen bu işten anlıyorsun. Kahve dükkanı açıyor. Öteki ahçı ona bir lokanta açıyor mesela. Aslında şunu yapıyor.
Bir ara tatlıcı açmıştınız değil mi?
Tatlıcı açıyor. Çok güzel. Ona veriyor. Yani o aslında o balık tutmayı zaten biliyor. Ona oltayı veriyor.
Evet.
İmkan
evet.
sağlamaya çalışıyor. Evet,
evet. Yani, tabii girişimci haline getirmeye çalışıyor. Bir noktadan sonra o muhtaç olmaktan çıkıyor. Bir girişimci oluyor zaten.
Hatta belki vermeye de başlıyor muhtemelen.
Evet, abi, inşallah o günleri de daha görmedik.
Göreceğiz inşallah. Yani burada inşallah. Peki şu an kaç Suriyeli aileye ulaşıyoruz Fatih?
Şu anda yarı yarıya diyebilirim Lütfiye abicim. Yani bizim İstanbul için 350 ailemiz vardır.
Bunun yarısı Suriyeli.
150'si Türk, 200'ü Suriyeli. Zaman zaman değişiyor.
Evlendirdiniz oldu mu hiç?
Hüseyin abinin evet. Sana diyorum bir 4-5 tane Suriyeli Türk evlilikler oldu.
Oo, genelde güzel.
Bizim Türk olanları da Suriyeli
kızlara talip oldu.
Evet alıyoruz.
Ha güzel evet. Güzel.
Bak üçüncü şeyde tamam olmuş
oldu. Tamam sizin işaretiniz üç zaten şey tahakkuk etmiş.
Evet.
Sormasak da söylemiyor Fatih
söylemiyor
Bey.
Söylemiyor zaten. Yani, mütevazilik de böyle bir şey.
Evet evet.
Estağfurullah. Orada biz şuna dikkat ediyoruz. Verirken 6 ay süre tanıyoruz ve ailelere de bunu ta en başından söylüyoruz. Biz size yardım ederiz ama 6 ay müddetince yardım ederiz. 6 ay sonra tekrar ziyaret ediyoruz. Eğer aileler o ihtiyaç durumu hala arz ediyorsa yardımlarımıza devam ediyoruz. Kimi zaman o ailelerin erkek çocukları askere gitmiş oluyor veya işle ilgili olarak geçmişten gelen çok borç birikimleri oluyor. Eğer aile baktık ayakları üzerine kalkmaya başlamış. Son dönemde biz mesela Suriyeli ailelerde bile onu çok ciddi gözlemlemeye başladık. Nasıl? Eğer Suriyeli aile ilk zamanda biz onlara yardım için gidersek ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Eğer 3. 5. ayda gidersek elhamdülillah bizim mahalleli diyelim ki hangi mahallede oturuyorsa otursun hiç fark etmiyor. Oradaki
yani.
Mahalle onun tüm ihtiyacını A'dan Z'ye gidermiş
oluyor. Milletimiz hamiyetperver yani.
Elhamdülillah.
Hem de bu ihtiyaç giden yerler Caddebostan, Suadiye değil, falan değil.
Zaten onlar da
İmrani Nel Ücra yerindeki adam yani. Ekmeğini paylaşıyor.
Yani onlar da yardım ama.
Sandalyesini paylaşıyor.
Zaten o insan
paylaşıyor. Tüpünü paylaşıyor.
Evet abi çok hakikaten güzel. Hakikaten o insanlar çok daha gani gönüllü.
Evet evet.
Bu önemli. Elhamdülillah. Şey.
Cenab-ı Hakk'ın lütfu bu. Hakikaten lütfu. Böyle bir hatı yani ya unutamadığım bir böyle bir eve girdik şöyle oldu falan diye. Ya bunlar da böyle çok hani bir tür merhamet istismarı şeklinde değil de. Hani böyle etkilendiğiniz, derste ihtiva ettiğini düşündüğünüz bir şeyler var mı Fatih'cim?
Bir aileye girmiştik. Mustafa abiler girmişti daha doğrusu. Onların bana aktardı.
Mustafa Anlaç abi.
Mustafa Anlaç abi de Allah razı olsun.
Beraber olduğunuz bir abi.
De Mustafa Anlaç Bey'i ağırlamamız
evet,
gerekiyor.
Bence Mustafa abi bu konularda bizden çok daha vakıf, çok daha bilgili ve de çok daha Allah razı olsun kendini ve gönlünü açıyor.
Ve de çok daha Kayserlidir.
Mesaisini harcıyor Allah razı olsun. Onların anlattığını aktarmaya çalışayım. Bir aileye giriyorlar. Aile hakikaten çok ihtiyaç sahibi. Bizimkiler diyorlar ki ya işte size şunu verelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım. Aile diyor ki hiçbir şey istemiyoruz. Ne yemek istiyoruz sizden ne de malzeme istiyoruz. Biz çünkü çekyat sağlamaya çalışıyoruz, halı vermeye çalışıyoruz. Onların istediği tek bir şey var. Çocuklarını gösteriyor. Bunları eğitin diyor.
Allah Allah.
Yani bu hakikaten beni çok etkilemişti.
Maşallah. Ya.
Bir de bir Türk aile... Bir aileye girmiştik. Epey de oldu belki 7-8 sene oldu. O aileye girdiğimizde de abla dedi ki ben dedi dua ettim dedi dün. Ve dedi Allah'tan dedim ki dedi bana beni tanımayan insanlar yardım etsin dedim dedi.
Allah Allah. Ertesi gün siz de kapıyı çaldınız. Cenab-ı Hak lütfetti, sevk etti.
Çünkü kendi ailesi üst katlarında oturuyordu ama ne abisi ne babası ona yardım ediyordu. Ve ben dedi siz Allah'tan bekledim.
Ya açmış ellerini ya Rabbi birilerini gönder. Ama bunlar beni tanımayan Allah birileri Allah. Olsun. Bana yardım etsinler. Çünkü yardıma ihtiyacım var. Dayanacak halim kalmadı. Ertesi gün kapı çalıyor.
Nasip.
Ve siz giriyorsunuz.
Ya demek ki Boğaziçi Vakfı'nın böyle ciddi bir karşılık gören bir tarafı var. Aynı hikayeyi ben şuradan biliyorum. Bir ara bu bizim bu Selahattin camilerimiz birinde yani çok ciddi turist gelen günde 70 bin turist gelen bir yerde bir hizmet başlatmıştı bir arkadaşımız. Allah razı olsun ondan da. Orada turistlere camiyi tanıtırken tebliğe girmeye başlıyor. Onlar işte bu yabancılarda böyle ikram izzet şeyi çok sınırlıdır ya. Böyle bir bisküvit verdiğinde, bir meyve suyu verdiğinde, bir şey verdiğinde acayip şey yapıyorlar. Seviniyorlar. Bu cömertliğin sebebini çözümleyemiyorlar vesaire.
Bir şey oradan girince de onun için çok zor. Evet,
çok evet. Şey oluyor. İşler daha da kolaylaşıyor böyle ruha girmek, kalbe girmek. Ve 70 bin kişiden bahsediyoruz. 72 millet ama bu.
Evet.
Şimdi böyle bir yer. Bir gün bizde bundan haberimiz oldu. Ve Boğaziçi'nin yönetim kurulunda dedi ki ya bu abimize bir destek olalım biz ya. Bu çünkü gidiyor kimisinden gazoz parası alıyor, kimisinden bisküvit parası alıyor. Yalvar yakar böyle ya. Ondan sonra...
Ya şöyle onu toparlayalım da şimdi büyük bir Selahattin Camii'de gelen turistlere böyle bir seminer tarzı camiyi tanıtma adıyla adı altında tebliğ yapıyorlar. Evet. Orada ikram yapıyorlar. İkram yapıyorlar. İkram için para bulamıyor. Siz de o noktaya devreye girdiniz.
Ve mesela oradan tutup Müslüman olanlar var birçok. Şimdi biz de bunu biliyoruz. Devreye girdik. Karar aldık. Dedik ki artık bu abimize bir bütçe ayıralım. Bu turistlere bisküvit, gazoz değil baklava versin. Oo, ondan sonra işte ikramlar versin vesaire. Ciddi de bir bütçe ayırdık doğrusu. Orada hizmet eden diğer arkadaşlara bir burs ayırdık. Ondan sonra dönüyoruz artık. Biz yola çıktık, telefon açtık. Ya abi dedik, sana bir bütçe ayırdık. Aynı şunu söyledi bana. Ya dedi, dün sabah ellerimi açtım. Allah'a dedim ki ya Rabbi, bana artık ben bu şeyden çok sıkılıyorum. İnsanlardan 3-5 kuruş para istemekten bana bir yardım gönder dedim. Evet, evet. Ve Boğaziçi tekrar burada devreye girmiş oluyor.
Elhamdülillah. Evet, orada yani... Mehmet abi Allah razı olsun hakikaten bizi o hayırla buluşturdu. Kendisi de
yok, o Boğaziçi Vakfı'nın hep beraber yönetmiştir. Yaptığımız bir şeydi. Yani ben iki bak tekrar burada. Kim bilir bu bildiklerimiz bizim.
Evet. Bunlar hepsi Allah'ın lütfu.
Adem Ergül abinin anlattığı bir şey vardı. Tam da bu denk geldi. İki tane hadisenin yanında üçüncü olmazsa sanki eksik kalır gibi düşündüm. Şimdi bir şeye gidiyor sabah namazında camide. Yurt müdürüyken yanındaki camide sabah namazlarını kılıyorlar. O gün işte hocamız geliyor. Ve bir amcayı soruyor oradaki. O amca yok. O gün Anladım gelmemiş. Abi. Normalde cemaate devam eden birisi. Ve onun için de böyle bir ara diyor ki Adem abiye şunu diyor, ona takdim edersiniz, verirsiniz diyor. Ertesi gün onu veya aynı gün bir şekilde buluyor Adem abi böyle böyle diye. Adam başlıyor ağlamaya çünkü Anladım. Ben diyor niye gelemedim? Çünkü hanımın ilaçları bitmişti.
Ay. Ya.
Ve ikimiz de ellerimizi açtık.
Allah Allah.
Ya Rabbi hiç mi bir dostun yok? Hiç mi bir dostun yok ya. Diye böyle bir tazarru halinde olmuşlar. O yüzden ben namaza gelemedim evladım demiş.
Allah Allah.
İşte dostu da gelmiş.
Olabilmiş.
O emaneti ulaştırmış yerine. Sonra ertesi gün tekrar diyor ki bak bu gece ne oldu biliyor musun evladım? Şey diyor Adem abiye. Hayırdır diyor işte. Biz sabaha kadar diyor o insana dua ettik ya. Diyor yani.
Elhamdülillah.
Bu sefer ellerimizi açtık dün.
Elhamdülillah.
Tazarru ederken bu sefer de tekrar aynı tazarru hali şükür halinde. Dedi ki ya Rabbi razı ol bu kuluna.
Elhamdülillah.
Aslında yani buradan şuraya geliyoruz. Onlar bir sabaha kadar dua değildir o. Bütün hayat boyu dua ederler. Ve Suriyelilerin bizi o şeyden değil mi o belalara düçar olduğumuzda.
Bu kadar.
Hiç olmayacak işlerin nasıl olduğunu o zaman anlıyoruz.
Yani
her zaman saldırıya karşı.
Bu 3,5 milyon insan bizim sigortamız ya. Demiştim büyüğümüz.
Evet.
Gerçekten öyle yani. Bu insanların işte içli içli yanık yanık duaları o kadar üzerimize gelinmesine rağmen bu kadar ateş çemberi içerisinde bu kadar efendim ekonomik darboğaza rağmen hamdolsun. Yani ayakta kalıyoruz devam ediyoruz.
Genişletiyor da genişletiyor yani. Rabbim.
Yalnız şöyle.
Ve Türkiye rekor kırdı geçen.
Evet %11.
Nokta yani üçle.
Müthiş bir şey ya.
Dünya rekoru.
Ve bunu kaldıramıyorlar.
Evet.
Şaşırıyorlar ve diyorlar ki nasıl oldu bu şey? Evet. Ya
İzahını falan. Yapamıyorlar.
Şimdi geçen bir yine abimizle oturuyor konuşuyoruz. Böyle bir şeyden bahsetti. Yavuz Selim Camisi var malum İstanbul'da
evet.
Karşıda.
Evet.
Orada bir restorasyon işi için bir Japon heyet görevlendirilmiş. Japon heyet böyle bir kendilerine göre o bilgisayar programlarında işte
simülasyon yapıyorlar.
Ondan sonra aldıkları numunelerin yaşı. Ondan sonra bir algoritmayla o şeyi girecekler verileri. Ona göre de ömrünü hesap
Statik
edecekler.
Statik hesabını yapacak.
Statik hesabını yapacaklar. Tam kubbenin altına kurmuşlar tezgahlarını. İşte verileri girmişler. Enter'a basınca şöyle bir ekrana bakmışlar. Gözlerini böyle bir büyütmüşler. Tekrar bakmışlar. Vın! Kaçmaya başlamışlar. Niye? O modellerine göre
çökecek.
Benim çökmüş olması lazım. Türkiye'de böyle abi işte ya. Hiçbir model
yok.
Hiçbir izah, rasyonel açıklamaya efendim dayanmıyor ama
işte yardım
mazlumun var. Duasına belki dayanıyor ki
Rabbim
en büyük
de
işte olur. Evet.
En büyük algoritma odur diyorsunuz yani.
Evet, evet. En büyük algoritma odur. Fatih Bey kardeşim, siz bana Lütfü Bey kardeşim diyeceksiniz.
Yani ama şöyle bir şey oldu.
Bu büyüklük böyle bir şey herhalde.
Ya, evet, ya Fatih de gelince Fatih hakikaten için. Görüyorsun biraz duygusallaştı program.
Evet, aynen.
Maneviyat ağırlığı oldu.
Estağfurullah.
Biz Mehmet abiyle yani bazılarının tabiriyle kakara kikiri geyik yapıyorsunuz falan evet. diyorlardı. Biz şimdi böyle şey olduk yani.
Hayır.
Fatih Bey gelince evet. bir anda ortam değişti.
Buyurun.
Biz de yani.
Fatih Bey kardeşim.
Buyurun Lütfü Bey abicim.
Öyle söyleyelim.
Evet. Şimdi aile peki ne diyor sizin? Yani bu kadar hafta sonunuz yok diyelim, şu yok bu yok. Yani bu da bir sonuçta etkendir değil mi? Konuşulması gereken
olmaz
bir şeydir yani.
Mı? Olmaz
ben yani. De diyorum ki kâra ortağız.
Çok güzel. Çok güzel. Alıp bazen götürdüğünüz onlara o şey.
Yani zaman zaman çocuklarla beraber oluyor. Gidiyoruz. Çok zaman güzel. Zaman onları da yönlendirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah yani o manada zaman zaman her ne kadar üzerimize farklı baskılar olsa bile hamdolsun bugüne kadar götürdük Lütfi abi. Yani, İnşallah bundan sonra da götürürüz.
Şey de var ya o Talha'nın hikayesi, Allah Resulü'nün aziz sahabesi. İşte bir bakıyor, bir kuş dikkatini çekiyor namaz kılarken, kaç rekat kıldığını unutuyor. Dönüyor Allah Resulü'nün yanına geliyor, diyor ki ya Resulallah ben bu hurma bahçesine vakfedeceğim. Ondan sonra Efendimiz de onun yakınlarına onu hasrediyor. O da çok ilginç bir noktadır.
Allah Allah.
Tabii tabii bunu diyor şunlara versen diye.
Allah Allah.
Daha sonra geliyor hanımına, en zor sahne o. Yani evdeki bir böyle bizim atılsın diye bir parçayı bile sonuçta hanıma sormadan atmama gibi bir efendim Türk milletinde bir şey vardır. Hanımı çok ilginç, çok o da çok mübarek bir hanımmış ki. Beni diyor andın mı diyor. Yani bunu vakfederken beraber yaptığımızı bunu söyledin mi Allah Resulü'ne? O da söyledim diyor, beraber veriyoruz diye. O zaman diyor helal hoş olsun. Yani bu da çok önemli bir şey. Aileyi de katmak çok önemli bu anlamda.
Tabii tabii.
Diğer türlü zamanla bir şey gelişiyor. Yani bir söylenemeyen bir burude. Tamam işte hayır işlerine gidiyor falan filan ama siz evdekini razı edemedikten sonra.
Evet, o dengeyi de iyi kurmak lazım.
Etmek çok da hoş olmuyor yani.
Aslında her başarılı vakıfçının arkasında yalnız bir kadın vardı.
Bu da tam şey oldu. Her başarılı vakıfçının arkasında. Ya öyle demeyelim abi ya.
Nasıl söyleyelim?
Merhameti aşkın bir hanım vardır diyelim.
Ne dersin?
İhsar kıvamında.
Yalnız demeyelim ya.
Kendisine ihtiyacı varken başkalarına veren.
Evet.
Fakat
her infak ehlinin arkasında İhsar ehli bir hanım vardır diyelim. Bak o daha ince bir şey.
Evet.
Eğer Hazreti İbrahim olma niyetindeyseniz çoluğu çocuğu gözden çıkaracaksınız. Allah size koç indirir.
Abi Sare de var ama etmeleme yani.
Evet.
Şimdi. Hacer diyorsun da Sare de var.
Tamam. Yani ya biz bizim tarafa oynuyoruz. Sen kimi tutuyorsun? Ben anlamadım
ben
ki.
Ben hanımları tutuyorum. Sen şimdi diyorsun ki hayır burada şimdi erkekçi oldum. Niye? Sen diyorsun ki Hacer, İbrahim. Ya Sare de var. Hatta Hacer orada kalıyor. Niye Sare var diye.
Eyvallah, tamam.
Bunlar validelerimiz. Böyle eyvallah. De konuşmamak lazım eyvallah. Tabii de. Allah hepsinden razı olsun.
Amin.
Ya bunlar ama bize bir örnek değil mi aynı
kesinlikle,
zamanda?
Tabii
yani
tabii.
Efendim 2000 sene evvel, 3000 sene öyle bir şey değil.
Yok.
Cenab-ı Hak bizim önümüze koyuyor. Evet.
Efendim bugün hakikaten çok böyle duygusal, içli, bizim hayrolarının çok alışık olmadığı.
Ama biz de bunu esnetmeye çalıştık.
Tabii aynen. Biz zaman zaman biz de moda girmeye
bulduk.
Çalıştık yani.
Lütfü abiden, Mehmet abimizden.
Çok teşekkür ediyoruz
teşekkür
Fatih
edeceğiz.
Kıvanç
teşekkür
Bey Lütfü kardeşimize. Beyamcim. Boğaziçi Vakfımıza hayırlı uzun başarılar
amin.
Temenni ediyoruz.
Amin.
Sürdürülebilirlik
işletme
tabiriyle niyaz ediyoruz.
İnşallah.
Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyim Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola daha bitiriyoruz efendim. Gelecek hafta buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.